Yıldız Eser.
Zeytin Dağı. Fali Rıfkı Atay. Zeytin Dağı'nın tepesindeyim. Lut Denizi'ne ve Gerek Dağları'na bakıyordum. Daha ötede Kızıldeniz'in bütün sol kıyısı, Hicaz ve Yemen var. Başımı çevirdiğim zaman Kamame'nin kubbesi gözüme çarpıyor. Burası Filistin'dir. Daha aşağıda Lübnan var, Suriye var. Bir yandan Süveyş kanalına, öbür yandan Basra körfezine kadar çöller, şehirler... Ve hepsinin üstünde bizim bayrağımız. Ben bu büyük imparatorluğun çocuğuyum.
Yazar: O dönemlerde Osmanlı Devleti'nin o topraklardaki hakimiyetini, sevk ve idaresini bakın nasıl yorumluyor.
Çıplak İsa, Nasıra'da marangoz çırağıydı. Zeytin Dağı'nın üstünden geçtiği zaman altında kendi malı bir eşeği vardı. Biz Kudüs'te kirada oturuyoruz. Halep'ten bu tarafa geçmeyen şey yalnız Türk kağıdı değil. Ne Türkçe ne de Türk geçiyor. Floransa ne kadar bizden değilse Kudüs'te o kadar bizim değildi. Sokaklarda turistler gibi dolaşıyoruz.
Kamame Kilisesi'nin Hristiyan milletler arasında bölünmüş olduğunu bilirsiniz. İçerisinin her parçası ve kilisenin her hizmeti bir başka cemaatindir. Bu cemaatler yalnız anahtarı pay edememişlerdir. Anahtar bir Müslüman hocada durur. Bütün bu kıtalarda biz işte bu hocanın görevini yapıyoruz. Ticaret, kültür, çiftlik, endüstri, binalar, her şey Arapların veya başka devletlerin. Yalnız jandarma bizimdi. Jandarma bile değil. Jandarmanın esvabı.
Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Fali Rıfkı Atay'ın tanınmış eseri Zeytin Dağı adlı kitabından bir bölümle başladık. Bu programımızda sizlere Fali Rıfkı Atay'ın 1. Dünya Savaşı yıllarında Suriye'deki 4. Kolordu Komutanı Cemal Paşa'nın yaveri olarak gittiği ve sonradan savaş hatıralarını yazdığı Zeytin Dağı adlı eserini tanıtacağız. Önce yazarın hayat hikayesini kısaca aktaralım sizlere.
...1894 yılında İstanbul'da doğar. Fıkra, makale, gezi türlerindeki gazete yazılarıyla ve özellikle Atatürk'ü yakından tanıtan anılarıyla ün kazanan Falih Rıfkı Atay, Kovacılar semtindeki Rehberi Tahsil Rüştiyesini bitirdikten sonra Hüseyin Cahit Yalçın'ın müdürlük yaptığı Mercan İdadisi'nde öğrenimini tamamlar. Darülfünun'un edebiyat bölümünü bitirir. İdadi'de edebiyat öğretmeni olan Celal Sahir Erozan da kendisinden bir ileri sınıfta okuyan Orhan Seyfi Orhon, Falih Rıfkı'nın edebiyat zevkinin gelişmesine yardımcı olur. İlk yazıları Servet-i Fünun dergisinin genç yazarlara ayrılan ek sayfalarında yayımlanır. Falih Rıfkı 1911'de Tecelli dergisi ile Süleyman Bahri'nin yönettiği 1912'deki Kadın dergisinde Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim'in eserlerini hatırlatan şiirler yayınlar.
...1912'de Tanin gazetesinde düz yazıları yayımlanmaya başlar. İstanbul Mektupları, Edirne Mektupları gibi yazıları çıkar. 1913-1914 yıllarında Sadaret ve Dahiliye Nazırlığı kalemlerinde çalışır. Dahiliye Vekili Talat Paşa ile birlikte gittiği Bükreş'ten Tanin gazetesine röportaj yazıları yollar. Bu dönemdeki yazıları Türkçülük ve Türkçecilik akımlarının etkisine taşır.
Falih Rıfkı Atay, Kurtuluş Savaşı sona erdiği sırada İzmir'de Atatürk'le görüşmeye gelen gazeteciler arasındadır. Atatürk'ün isteği üzerine 1922'de 2. Büyük Millet Meclisi'ne Bolu'dan milletvekili seçilir. Daha sonra uzun yıllar Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunur. Yeni Türk alfabesinin hazırlanması ve uygulanması sırasında dil encümeninde görev alır. Falih Rıfkı Atay 20 Mart 1971'de İstanbul'da vefat eder. Falih Rıfkı Atay'ın gezi türünde tanınmış eserleri Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Moskova Roma, Bizim Akdeniz, Times Kıyıları, Tuna Kıyıları, Hint, Yolculuk Defteri, roman röportaj niteliğindeki bazı eserleri ise Eski Saat, Niçin Kurtulamadık ve Baş Veren İnkılapçıdır.
Ana türündeki eserleri ise Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Babanız Atatürk, Anı, Çankaya, Batış Yılları, İnanç, Atatürk'ün Hatıraları, Kurtuluş, Atatürkçülük Nedir, Pazar Konuşmaları, Atatürk Neydi?
Sizlere tanıtacağımız Zeytin Dağı adlı kitap, bazı hatıralar, Zeytin Dağı, Çöl Destanı, Ateş ve Güneş adlı 4 kısımdan oluşur. Bu bölümlerde ayrıca konularına göre kendi içinde birçok başlıklardan meydana gelir. Bu kitabında Falih Rıfkı Atay'ın o dönemde Orta Doğu'da yaşanan sorunları, Osmanlı Devleti'nin orada yaşadığı sıkıntıları kendine has renkli üslubuyla anlatışını buluruz. Gelin şimdi kitabın Allah'a ısmarladık başlıklı bölümünden bir alıntı dinleyelim.
Üç tabur, ah üç tabur. Nebi İsmail siperlerinde Kudüs için kan döken Türk askerlerine bu kadarcık yardım edemiyoruz. Bir yığın Anadolu çocuğunu yurdundan kopmuş bu uzak Medine içinde iskorpide ve çöle yediriyorduk. Bir sabah kumandanın odasına girdiğim zaman gözlerinin ağlamaktan yorulmuş olduğunu gördüm. Kudüs, İngilizlerin elindeydi. Oradaki son Türklerin nasıl kahramanca vuruştuklarını masanın üstünden aldığım şifreli telgraftan okudum. Kudüs'ü İsrailoğulları gibi bırakmadık, Türkler gibi bıraktık. Nebi İsmail üstünden Müslüman veya Hristiyan mabetlere doğru inenler Türklerin son gününü hatırlayacaklardır. Karargahın içinde Kudüs düştü sözü ölüm haberi gibi yayıldı. Daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Halep'e gözyaşlarımızı hazırlamak lazımdı. Artık yalnız Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa, onun bütün rüyalarına ve hayallerine Allah'a ısmarladık. Zeytin Dağı'nın çamları arasından güneşi hiç sönmeyecek, hiç akşam gölgesi görmeyecek gibi bakan Lut Çukuru, şimdi bütün imparatorluğu içine çeken bir mezar gibi genişleyip derinleşiyor. Eşyam ve kağıtlarımı bavuluma yerleştiriyorum. Artık Şam'dan ayrılıyoruz. Cemal Paşa ise bütün bunların neticesinde İstanbul'a dönünce istifa edecektir.
Yüzbinlerce çocuğunu memesinden söküp alıp götürdüğümüz anaya şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz. İstasyonda bir kadın durmuş, gelene geçene "Benim Ahmet'i gördünüz mü?" diyor. Hangi Ahmet'i? 100.000 Ahmet'in hangisini? Yırtık basmasının altından kolunu çıkararak trenin gideceği yolun İstanbul yolunun aksini gösteriyor. Bu tarafa gitmişti diyor. O tarafa. Aden'e mi? Medine'ye mi? Kanal'a mı? Sarıkamış'a mı? Bağdat'a mı? Ahmet'ini buz mu? Kum mu? İskorpit yarası mı? Tifos biti mi yedi? Eğer hepsinden kurtulmuşsa Ahmet'ini görsen ona da soracaksın. Ahmet'imi gördün mü? Hayır. Hiçbirimiz Ahmet'ini görmedik. Fakat Ahmet'in her şeyi gördü. Şimdi Anadolu'ya batıdan, doğudan, sağdan, soldan bütün rüzgarlar bozgun haykırışarak esiyor. Anadolu demir yoluna, şoseye, han ve çeşme başlarına inip çömelmiş oğlunu arıyor. Vagonlar, arabalar, kamyonlar hepsi ondan. Anadolu'dan utanır gibi hepsi. İstanbul'a doğru perdelerini kapamış, gizli ve çabuk geçiyor. Anadolu Ahmet'ini soruyor. Ahmet, o daha dün bir kurşun istifinden daha ucuzlaşan Ahmet. Şimdi onun pahasını, kanadını kısmış, tırnaklarını büzmüş, bize dimdik bakan ana kartalın gözlerinde okuyoruz. Ahmet'i niçin harcadığımızı bir söyleyebilsek, onunla ne kazandığımızı bir anaya anlatabilsek, onu övündürecek bir haber verebilsek. Fakat biz Ahmet'i...
Çölün en büyük sırrı bir damla su ve bir avuç gölgedir. Biz yağmur birikintilerinden istifade etmiştik. Bunların arasındaki mesafe bile 25 kilometreden aşağı değildi. 10 seneden beri yalnız sefer zamanı Tih Sahrası'na yağmur düştü. Ordu kumandanlığı her tarafa emirler gönderip yağmur sellerini tutturdu ve setlerle toplattı. Kumandanlığın ikinci bir emri her insan için 24 saatte bir matara suyuna izin veriyordu.
1915-1918 yıllarından ve eserin bazı hatıralarla Zeytin Dağı bölümünden Çöl Destanı bölümüne geçişinde yazar, geçmişin o hazin ve küllenen sayfalarından hala tarihin karşımızda cap canlı duran inanılmaz gerçeklerine bizi öyle ince ve zarif duygularla taşır ki bazen hüzünlenir, bazen de İbretle düşüncelere dalarken buluruz kendimizi. Biz bu duygularla eserin Ateş ve Güneş adlı son bölümüne geldiğimizde yazar hatıralarını bize şöyle aktarır.
Bugün demleri 1912 senesinde ilk keşif seferine giden bir subayın harp notlarından alıyor. Kaç gündür kızgın yollardayız. Kıtama bir türlü tabii bir yürüyüş yaptıramadım. Konak araları nizamnamenin gösterdiği müddete değil, içilecek suların bulunduğu yerlere bağlıdır. Bir sudan kalkıp öbür suya konuyoruz. bu kadar güçlük içinde bile hiç döküntü ve hasta bırakmadık. Ve su içmek değil, yapışık çamı büyütüyoruz. Kendi kendine bir çöl, endesesiz, çizgisiz ve şekilsiz, büsbütün çöl. Aldığım nefes göğsümü tıkıyor. Boğazımdan geçerken katı ve yuvarlak bir şeymiş gibi hissediyorum. Geceleri, güneşi az bir kış gününden daha parlak. Aynı ufuk geri çekiliyor gibi devam eden sarı fersahlarda günlerce hayat. Emdiğim çamurdan dizlerimi artık bir demir mengene gibi sıkan yorgunluktan o kadar usanmıştım. Havaya öyle ince bir kum karışıyor ki bunu ancak yavaş yavaş hançerelerimizde bir satıh gibi kabardıktan, saatlerimiz durduktan, otomatik tabancalarımız sıkıştıktan sonra hissediyoruz. Doğrusu pek az insanın dayanabileceği sıkıntılar çektik.
Çöldeki son muharebelerin tarihe tanıklık eden notlarını yazar. Bazen de başka arkadaşlarının not defterlerinden çok etkilendiği bazı kısımları kitabına ekler. Çanakkale cephesinde tarihe insanlık dersi veren bir milletin özgürlük mücadelesinde ateş kesildiğinde o burun buruna siperler arasında birbirlerine çikolata, piksimet gibi şeyler bile attıkları oluyordu. Tabii bir yandan da savaşın ortaya koyduğu unutulmayan acı gerçekler daha bir garipti. Yazar Suriye cephesinde yaşanan bir hatırayı şöyle anlatır bize.
Savaşta bulmadığımız zaman hiç yememek, bulduğumuz zaman sonuna kadar yemek zaten adetimizdi. İngilizler bir defa bundan istifade etmek istediler. Bir gün bizim kıtalardan biri düşman siperlerinin önüne gerilmiş tel örgülerinde konserve kutuları gördü. Sonra içlerinden bir tanesi karanlıkta siperden çıkıp sürüne sürüne tel örgüye gitti. Bilir misin bu kutular içinde ne vardı? El bombaları. Kapak o surette düzeltilmişti ki, sert bir temasla bomba ateş alıp patlıyordu.
Bu cephede bir başka askerin anlattığı hatıra daha da ilginçti. Dinleyelim.
Cepheye 1. taarruz 1914 Mart'ı nihayetinde, 2. hücum aynı senenin Nisan ayında oldu. İngiliz ordusuyla Türk ordusu arasındaki tezatlar şimdi daha büyüktü. Demir yolunun yanından takip eden su yolları, İngiliz siperleri içinde açılmış musluklardan Nil suyu veriyor, konserveler bir siper yemeğiyle bir İngiliz evinin sofrasına denkti. Bir gün düşman siperlerinden birine geçen Türk askeri, döndüğü vakit onlar da kötülemiş, Çanakkale'deki yemekleri daha güzel dedi. O zaman Sina cephesi henüz yeniydi. Cephe deniz tarafından Gazze kasabasıyla, şarkta bir Sebi kasabasıyla nihayet buluyor. Ara yerde devam eden çıplak, şehirsiz, sıcak topraklarda, Çanakkale'den, Kafkasya'dan, Irak'tan ve daha bilmem hangi seferlerden artan son Anadolu askerleri dövüşüyordu. Artık harap Gazze 10 defadan fazla harpe yıkılmış, yeniden yapılmıştı.
Savaş, bütün milletlere kötü ve acı tecrübeler yaşatır. Böyle meydan muharebelerinde ve daha nicelerinde savaşın tam olarak kazananı asla olmaz. Çünkü savaşta her iki tarafta biraz kaybetmiştir. Sizlere tanıttığımız Zeytin Dağı adlı kitabın bir yerinde yazar dönüş yolunda şunları anlatır.
Sakarya'ya yaklaşıyoruz. Bir millet olarak kalmak için harbetmek ve muzaffer olmak lazımdır. Tam o zamanda ekonomi durmuştur. İlim, ihtisas ve tecrübe Mustafa Kemal'e hükmünü söylüyor. Hazinede para kalmamıştır. Bulmak ihtimali de yoktur. İlim, ihtisas, tecrübe. Büyük kelimeler. Büyük ve korkunç. Verdiği karar da şu. Türk milleti istiklalini ödeyemez. Aylık vermek için harbi bırakmak lazımdı. Mustafa Kemal'in kararı bu değildi. Vatan ve istiklaliydi. Ve en iyi kanunu arayıp buldu. Milletin nesi var nesi yoksa %40'ını vatan savunması için verecektir. Sakarya, Dumlupınar, İzmir ve Lozan. Hepsini böyle ödedik. Mustafa Kemal Büyük Harbe, yani Birinci Dünya Savaşı'na girmek aleyhindeydi. Kafa ve sanat adamı olduğu için. Mustafa Kemal, Kurtuluş Harbi'ni bırakmak fikrinde asla bulunmadı. Vatan adamı olduğu için. İşte size bütün kitabın özü. İlim ve vatan adamı olsun. Hiçbiri yalnız başına ne sizi ne de milletini kurtarabilir.
Falih Rıfkı Atay, Zeytin Dağı adlı kitabının ön sözünde, "Biz şimdi 40'ına yaklaşanlar, Osmanlı Devleti'nin son gençleriyiz. 1914'te 3, 5, 7 yaşında bulunan çocuklar bugün yeni Türkiye'nin gençleri olmuşlardır. Ve hatırlarında Osmanlı Devleti'nden hiçbir iz kalmamıştı. İşte onlara saltanatın Suriye'de, Filistin ve Hicaz'daki son yıllarını anlatmak istiyorum. Bizden Belgrad'ı aldıkları zaman düşman delegeleri Niş kasabasını da istemişlerdi. Osmanlı delegesi ayağa kalkarak ne hacet dedi, İstanbul'u size verelim. Babalarımız için Niş İstanbul'a o kadar yakındı. Biz eğer Vardar'ı, Trablus'u, Girit'i ve Medine'yi bırakırsak Türk milleti yaşayamaz sanıyorduk. Çocuklarımızın Avrupa'sı Marmara ve Meriç'te bitiyor.
Atatürk'ün en yakın dostlarından olan Falih Rıfkı Atay, Osmanlı Devleti'nin o hazin çöküşünü, bir yandan Orta Doğu'daki Suriye ve Filistin cephesinden çekilişini hüzünlü bir şekilde anlatırken, diğer yandan da tarihin değişmez gerçeklerini bize büyük bir bilgi, görgü ve sunuş güzelliğiyle ortaya koyar. Ayrıca dil ve anlatım ustalığıyla Türk edebiyatına bu edebi türün en güzel örneklerini verirken yazar, dünyayı tanıyıp değerlendiren doğru yöntemli bakışlarıyla da konularını büyük bir başarıyla zenginleştirir. Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı adlı bu eserini okumak artık size kalıyor. Hoşça kalın.
Esen kalın.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.